Ayrım 4.
Bölüm 3. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karsbad'da geçen günlerin başlığı altındaki yazıları. 30 Haziran 1918, 1 Temmuz 1918. 30 Haziran 1918 Pazar günü öğleden sonra saat 7.30'da Karsbad istasyonuna muvasalat edildi. İstasyonda muvasalatıma intizar eden otel kapıcısının getirdiği arabaya eşyalarımızı da tahmil ederek ihsar edilmiş bulunan ikametgaha gelindi. Kotaş Sanatoryum doktorlarından Marco Tay'ın Karlsbad'da bulunan dostu Doktor Vermeer'e vuku bulan tavsiyesiyle Mümaileş tarafından bulunan ikametgah adeta hususi bir evden ibarettir. İsmi Rudolf Hof olan bu ikametgah, Otel Pup mebanisi ittisalinde ve büyük hamamın karşısındadır. Doktor Vermeer, mezkür evde benim için bir salon, bir yatak odası, bir uşak odası ve hamamdan ibaret akşamı haftalığı 140 krona tutmuş. Ben ilk nazarda memnun olmadım. Pup ve buna mümasil mebani aliye ve mübeddenin şaşası ve mebani mezkure dahillerindeki haşmetin yanında hemen ittisalinde onlara nispeten basit kalan bu benim yeni ikametgahım o kadar cazip görünmedi. Yarım saat sonra aynı zamanda beni tedavi etmesi de kendisine yazılmış olan Vermeer geldi. İkametgah hususunda neşesizliğimi gizleyemedim. 51 yaşında henüz tahsil etmemiş bulunan doktor ciddi ve tecrübekar bir vaaz ile bana dedi ki sen buraya ciddi bir kür yapmak için mi geldin yoksa lüks ve debdebeli gürültüler içinde zevk etmek, yorulmak için mi? Ne istiyorsunuz? İşte sakin ve rahat bir apartman. Şimdi müsaade ediniz sizi muayene edeyim ve sureti hareketinizi çizeyim. Göreceksiniz ki dediğim şeyleri harfiyen takip edince başka bir şey düşünmeye vakit bulamayacaksınız. Ben artık sözü uzatmadım. Doktor vazifesini yaptı ve nihayet takip edeceğim programı yazıp bıraktıktan sonra yine görüşürüz dedi, gitti. Program şudur. Ufak izahat. Mahallinde bir bardak bu sudan içilecek. 7-7.20. Sabah kahvaltısı 8.20. Birer gün münavebe ile 10-11. Kompres evde 11-12. Öğle taamı 12-1. İstirahat. Bir bardak su 3,5. Küçük yemek sabah kahvaltısı gibi 4-5. Akşam yemeği 8. Yatarken bir bardak su 10. Doktor gıda meselesini tayin ederken ekmek mevzu bahis oldu. Tabii beraberinizde un getirdiniz dedi. Hayır dedim. O halde burada ekmek bulamayacaksınız. Çünkü burada yalnız yerlilere hükümet iaşe etmek mecburiyetindedir. Ecanibi değil. Öyleyse doktor benim burada oturmaklığıma imkan yoktur. Hemen yarın memleketime avdet edeyim. Bizim memleketimizde ecanip yerlilerinden daha çok istihlakatta bulunmaktadır. Ben de hükümetim nezdinde ecanibe ekmek verilmesine mümanaatı teklif edeyim. Neticede doktor bizzat un ve ekmek bulmayı deruhte etti. Muayene esnasında yaşımı sordu. 36-37 yaşında olduğumu söyledim. Hayretle pek çabuk general olmuşsunuz. Sizin memleketinizde, sizin sinninizde başka genç general var mıdır? Harbiye nazırımız da gençtir dedim. Bu sual karşısında kaldığım zaman 21 sene Mısır'ın Kahire'sinde bulunmak ve Arapçayı lisan-ı maderzadi gibi görüşmek tecrübe ve tetkikatında bulunmuş olan ve bu itibarla şarkı, şarkıları az çok tanımış olduğuna şüphe olmayan Doktor Vermeer'in içinden zavallı Türkiye bu çocukların eline düşmek için ne hale gelmiş bulunmalısın dediğini hisseder gibi oldum. Doktor dedim, bizim ordumuzda ihtiyar generaller de vardır. Benim ve emsalimin pek genç kabul ettiğiniz sinde general oluşumuz, herhalde ahval ve hadisat fevkaladenin bizi ifasına müyesser edildiği vezaif-i mühimmenin vatana pek nafi oluşundandır. Gece. Rudolf Hof, direktrisi ihtiyar madamın bulunduğu bir iki kap yemeği yedikten sonra, ertesi gün mutadım hilafında olan erken kalkacağımı düşünerek yattım. Kapıcı saat 5.30'da kaldıracaktı. Saat 7'de su içilecek. Mahallinde bulunabilmek için 1-2 saat evvel kalkmaklığımı ihtiyatkar buldum. Tren yorgunluğuna rağmen derhal uyuyamadım. Apartmanın vaziyeti umumiye ve dahiliyesi ve burada kalıp kalmamak fikri zihnimi işgal ediyordu. Salona muttasıl küçük bir oda nazarı dikkatimi celbetmişti. Bu odanın da ilavesiyle apartmanı tevsi ve biraz tanzim ettikten sonra alabileceği şekli düşünüyor. Bir taraftan imperial ve pub otellerin azameti hayatına karışmak, diğer taraftan bu kuytu mahallede, sükunetli apartmancığın içinde gayrimeşruf kalmak hususlarının mücadelesini dinliyordum. Nihayet dalmışım. 1 Temmuz 1918 Pazartesi. Hanenin Joseph isminde kapıcısının hiç anlaşılmaz bir aksanla kapıyı vurarak bir şeyler söylemekte olduğunu işitmekle uyandım. Akşamdan tembih ettiğim için uyandırdığını anladım. "Ya, ya," diye seslendim. Bu kadar erken kalkmaya alışmamış olan neferim Şevki de müşkülatla yatağını terk ederek geldi, tıraş etti. Fakat bu erkenciliğin mahmurluğunu bertaraf edebilmek için behamaal bir hamam almak lazım geldiğine kani oldum. Onun da hazırlanmasını bekledim. Nihayet tuvaletimizi ikmal ederek saat 7'de evden çıkabildim. Joseph bize delalet edecekti. Direktris'in iare ettiği su bardağı elinde olduğu halde Şevki de beraberdi. 10 dakikada Marksbrühe'ne geldik. O civarda bütün sokaklar, kadehler ellerinde erkek ve kadınlarla maliydi. Ben de Joseph vasıtasıyla kadehimi doldurttum ve umuma tabi olarak yudum yudum içmeye ve aynı zamanda Mühlburun istikametinde yürümeye başladım. İki menba arasında 500 adım kadar bir mesafe vardır. Ben birinci kadehi içtikten sonra 20 dakikalık zamanı kazanmak için yürümeye devam ettim. İkinci menbadan dahi kadehimi doldurttuktan sonra kapıcıya izin verdim. Şevki de sivil olarak iki menba arasındaki sahada dolaşmaya devam ettik. Kadehim bittikten sonra Şevki'ye verdim ve onu eve gönderdim. Ben saat 8'e kadar dolaştım. Diğer bir menba, havi binanın dahilinden musiki sedası işitiyordum. Oraya girdim. Methalden sonra ortasından şelale şeklinde sıcak su fışkıran bir havuz, etrafında buhar ve su serpintilerinden saçlarını ve elbiselerini beyaz empermeabl serpuş ve mantolarla muhafaza etmiş genç, güzel çehreli kızlar, ellerinde pek uzun saplı ve bu saplar üzerinde müteharrik maşrapalarla su tevzi ediyorlar. Daha ileride gayet uzun bir salon, halk musiki namatına peyrev olarak sağdan sola devrediyor, bazı kimseler de kenarlarda ve ortadaki banklara oturmuşlar. Ben de devre karıştım. Saat 8'e yakın sabah kahvaltısını yapmak için Otel Pup'un lokantasına gittim. Bahçede oturdum. 21 numaralı güzel bir kızcağız ne istediğimi sordu. Tereyağı yok, ekmek yok, şeker yok, süt yok. Şekersiz çay, iki yumurta, bal getirdi. Neferim cebime yolda ufak bir parça kuru ekmeği sokmuş. Onunla meseleyi hallettik. Oradan eve gittim. Yeni fikir, karar. Salonun ittisalindeki odayı açtırdım. Küçük fakat bir büro şekli alabilirdi. Direkt resim muvafakatiyle bütün evin odalarını ve eşyalarını gördüm ve dedim, bu odayı da alacağım. Burada benim tarif edeceğim gibi bir büro ve diğer salon ve yatak odası vesaire de benim tasrih edeceğim şekilde tefrişat ve tertibat yapar mısınız? Uzlaştık ve derhal neferim ve ben bizzat çalışmak suretiyle bütün evin kız erkek hizmetçilerini çalıştırarak matlubu temin ettim ve benim apartmanımın ev ile olan ittisal medhalini de bir sanatkar celbederek bir perde vasıtasıyla kat ettim. Burada kalmak kararı verilmişti. Doktorun programı mucibince bir kadın saat 10'da kompres yapmak üzere büyük bir kese derununda çamur getirmişti. Evin tertibatıyla olan iştigal kompresi saat 12'ye tehir etti ve pek aceleye geldiği için ancak programımı daha ilk günden büsbütün bozmamak için tatbik edilmiş oldu. Faydasının derecesini Allah bilir, ben herhalde bir şey anlamadım. Öğle yemeğinin teminini düşünüyordum. 1-2 saat sonra da Pup'un restoranına gittim. Tekmil masalar meşgul. İki kişilik küçük bir masanın yanında durdum. Boş olan bu masanın da üzerinde herhalde rezerve edilmiş olduğundan yazılı olduğunu anladım. Fakat anlamamazlıktan gelerek o esnada oradan geçen Herr Oberte rezerve midir dedim. Almanca olarak saat 1.30 için dedi. Anlamamazlıktan geldim. Fransızca bilir misiniz dedim. Evet dedi, aynı şeyi Fransızca tekrar etti. Fakat siz o zamana kadar yemeğinizi ikmal edersiniz dedi. Hemen oturdum. Bu defa cebimde getirdiğim ekmekle iyi bir yemek yedim. Herr Oberte fazla porgör verince lokantanın müşavirliği yarın kaçta teşrif edeceksiniz? Yarın en muvafıktır dedi. Muvafakat ettim. İsmimi, daha doğrusu masayı angager etmek için künyemi sordu. Söyledim. Adamcağız, ekselans, akşam için emriniz gelmeyeceğim dedim. Filhakika akşam yemeğini İmperial'de yemek istiyordum. Daha orasını görmemiştim. Öğlenden evvel odaların tanzimi esnasında uğrayan Doktor Vermeer'e de davet etmiştim. Eve geldim, saat 3'e kadar istirahat ettim. Evin intizam ve sükunetini görünce bu sükunetten istifade etmek cihetleri varide hatırım oldu. Almancayı bildiğimi de unutmak suretiyle terk etmiştim. Fakat şimdi Almanca arzu ettiğimi anlatamadığımdan kızıyordum. O halde Almancayı öğrenmeye derhal başlarım. Direkt lise doktora her önüne gelene bir Almanca muallim veya muallime bulmalarını söyledim. Aynı sükunetin bahsettiği huzura istinat ederek yevmi hayatımı bu surette zapt etmeye karar verdim. Saat 3.30'da Mühlbrunn'a gittim ve bir bardak içtim. Pub'da yaptığım sabah kahvaltısından pek gayri memnun kaldığım için bu hususu evde temin ettirdim. Saat 4'te evde hazırlanan yavseyi yedim ve soyunup yatak odasında şezlonga uzandım. Saat 6 ile 7 arasında Miralay Emin Bey geldi. Bu esnada kalkmış Şevki'ye tıraş oluyordum. Tuvalet bitti, biraz konuştuk. Saat 7'den sonra doktor da geldi. Beraber İmperyal'e gittik, yemek yedik. Otelde Cemal Paşa Hazretleri'nin anımlarıyla ve Emin Bey'in refikaları anımla ve akrabalarından daha bir hanım ve bu hanımın iki kızı ve daha bir hanım ile tanıştık. Yemekten evvel salonda biraz oturduk. Yemekten sonra hanımlara veda edip hemen ayrıldık. Doktor bir yere kadar refakat etti. Yalnız olarak eve geldim. Saat 11'e kadar Revolte namında André Beaumont'un Senatorium'da başladığım romanını okudum. Bugünü yarın yazacağım. Şimdi birkaç sayfa daha kitap okuduktan sonra yatmak istiyorum. Saat 11.15'tir. 2 Temmuz Salı. Sabah saat 7'den saat 8'e kadar dünkü gibi iki menbaadan su içtikten sonra evde kahvaltı ettim. Saat 10'da Kaiserbağ'da gittim. Çamur banyosu yaptım, eve avdet ve biraz istirahat ettim. Bu esnada Miralay Emin Bey geldi. Onunla beraber restoran pub'a kadar yürüdük ve oradan hamama gitti. Ben de öğle yemeği için lokantaya girdim. Saat yarımı geçiyordu. Eve avdet ederken Sanssouci gazinosu istikametinde biraz yürüdüm. Çiçekçi bir kadına tesadüf ettim. Birkaç buket kırmızı ve beyaz karanfil ve ismini bilemediğim diğer bir çiçek aldım. Fakat sonra bunlar için vazo lazım olduğunu düşündüm. Tam yanı başında bir mağazaya girdim. Büyük küçük dört vazo aldım. Eve geldim, çiçekleri vazolara Şevki ile beraber yerleştirdim. Vazoları salona, büroya tevzi ettim. Sonra soyundum, saat 3'e kadar yattım, uyuyamadım. Daha giyinmeden direktris geldi. Talep ettiğim Almanca muallimesinin geldiğini haber verdi. Muallimeyi salonda bekleterek giyindim. Almanca muallimesi Paolo Kilem, Fransızca olarak efendim bir muallime istetmişsiniz. Mukaleme için mi yoksa gramer mi okuyacaksınız? Evet istedim dedim. Fakat ne okuyacağımı bilmem. Benim kitaplarım vardır. Size gramer kitabı getirdim. Oradan okuruz. Matmazel dedim. Ben senelerce mektepte gramer okudum. Lektür yaptım, rezitasyon ezberledim. Fakat Almancayı öğrenmedim. Şimdi Almanca öğrenmek istiyorum. Öyleyse efendim belki biraz mukaleme ve dikte. Pek güzel. Fakat Almanca yazarım. Dikteye ihtiyacım yok. Mukalemeye gelince Almanca olarak dedim ki onu her gün her yerde bir zaruri yapmaktayım. Ancak bildiğim kelimeleri tekrardan ibaret kalıyor. Maksadımı söyledim, Almanca öğrenmek. Bunun için ne yapmak lazım geleceğini siz tayin ediniz. Bana kalırsa evvela siz beni imtihan edin, ondan sonra kararınızı verirsiniz. Büroya geçtik. Fransızcadan Almanca'ya bir lügat kitabı vardı. Başka Almanca kitabım yok. Bunun Almanca yazılmış mukaddemesini okudum. Das Vorliegende Französische. Ete. İyi biliyorum dedim. İzah etti. Anlayamıyorum dedim. Ve nihayet Almanca Fransızca lügatı açtım. Onun bulamadığı Fransızca mukabilini buldum. Şimdi anladım dedim. Görülüyor ki kadıncağıza karşı pek müşkülpesent bulundum ve işi talik edip biraz düşünmek istedim. Kendisine haber göndereceğimi beyan ederek mülakatı ikmal ettik. Otel Imperial'de akşam taamı. Saat 6'da Mühlbrunn'da bir kadeh içtim. Yavaş yavaş Imperial bağıma geldim. Imperial'e çıktım. Otelin salonunda saat 7.30'a kadar yalnız oturdum. Akşam için bir masa rezerve edilmesini garsonla haber gönderdim. Emin Bey iki defa bana gelmişti. Onu ve kesbi muarefe ettiğim hanımları ziyaret etmek için bir vazifeydi. Kapıcının yanına gittim. Telefonla Emin Bey'e mahsa kendilerini ziyaret için geldiğimi söyledim. Beni salonda mı kabul edersiniz dedim. Hemen ineceğini söyledi. Ben de salonda eski yerime gelip intizar ettim. Biraz sonra Emin Bey geldi. Mütakiben refikaları hanım indiler. Siyasiyat. Emin Bey, Malinov hakkında malumat ve fikrimi sordu. Ben 4 sene evvel Sofya'da 1 sene devam eden ateşe militerliğim esnasında Malinov'u zeki, fatih, kıymetli bir şahsiyet olarak tanımıştım. Malinov, Rusofildi. Radoslavov kabine reisi olduğu ve Avusturya siyaseti takip ettiği hengamede Kral Malinov'u daima kabul ederek hüsnü iltifat ve muamelesiyle idare ediyordu. Bulgaristan'da muhtelif partilerin muhalefeti birbiriyle mücadelesiyle beraber beyinlerinde adeta memleket ve milletin menafii hakikiyesi karşısında tabii bir itilafı mahsustur. Memleketin selameti, milletin refah ve saadeti hangi siyaseti tarzı hareketi istilzam ediyorsa o siyasetin recülleri o günün müdiranı olur. Muhalifler icabında bu hususta muavenet bile ederler. Harbi umumi ilanında Bulgarların Ruslarla beraber olması veyahut bir taraf kalması için icraye fiil ve nüfuz eden Malinov, Radoslavov'un Avusturya siyasetinden ayrılmasına mümanaat edemedi. Fakat Radoslavov'un da muvaffakiyeti körü körüne harbe girmeyip cidden Bulgar menafii aliyesini azami derecede temin edecek fırsata intizar etmesindedir. Almanların Avusturya kuvvetlerini takviyesiyle vuku bulan taarruz neticesinde Sırbiye hemen mahvolmak derecesine yaklaştığı zaman Bulgarların bu fırsatı kaçırmaları caiz değildi. Rus taraftarlığı bu vaziyette memlekete nafi değildi. Bulgar ordusunu Galip Alman ve Avusturya kuvvetleriyle çarpıştırarak Ruslara muavenet etmekten ise Galip ordularıyla beraber yürüyerek vatanı tevsi etmek elbette daha kolay ve nafi bir neticeydi. Balkan Muharebesini müteakip Sırpların Yunanlarla müştereken Bulgaristan'a tecavüzlerinden münhasıl millet kinini de böyle bir hareketi alkışa şayan gösterebiliyordu. İşte o zaman bu vaziyeti takdir eden Malinov hakikatte durdu. Fakat gerek o ve gerek Radoslavov ve kral pekala düşünüyorlardı ki memleketin bu surette ihraz edeceği muvaffakiyet ve bunun neticesi olacak olan menafiin muhafazası için Almanlara ve Türklere karşı vaziyet almak lazım gelirse de bu safhanın da aktarı Malinov olur. Ben bu hakikati keşfetmiş idim. Bulgarlara karşı daima müdebbir ve ihtiyatlı hareket lüzumuna kaniydim. Hatta Cemal Paşa'ya Silvan'dan yazdığım bir seri mektuplarımla da Bulgaristan hakkında bu noktayı nazardan bahsetmiştim. Biz muharebesiz Karaağaç ve civarını verdik. Romanya sulhünde Dobruca'ya mukabil bunu ve Trakya'nın da iadesini talep etmek istedik. Enver Paşa Ludendorff'a delalet için rica etti. Ludendorff bunu acip buldu. Bulgarları gücendirmek caiz olmadığını cevaben bildirdi. Yalnız Karaağaç'ın iadesi belki mevzu bahis olabilirdi. Bulgarlar buna da razı olmadıktan başka ben eminim onlar Midye Enez hattına kadar isterler. Bence Bulgarlardan arazi istemek için evvela İstanbul ile Edirne arasında Boğaz'ın muhafazası için diyerek bir ihtiyat ordusu teşkil etmek lazım gelirdi. Bugün İran'ın istilası için bir 9. ordu teşkili mümkün olunca benim dediğime imkan olmak lazım gelir. Yoksa sözle Bulgarlar yer vermezler. Bu hususu nazarı dikkate almamakla Bulgarların aleyhimizdeki isteğinin bir an evvel tezahürüne ve bize karşı ilk fırsatta tehlike olmalarına sebebiyet verilmiş olur. Malinov'tan büyük dostluğa intizar edilmemelidir. Zaten Radoslavov'tan da intizar etmek safdillik idi. Almanların bize gerek bu hususta ve gerek memleketimizi İngiliz istilasından tahliste derece-i muamenetlerini mantıken meydana çıkarabiliriz. Benim bu hususta daima menfi netayice müncer olan kanaatlerim, Veliaht Hazretleri ile vuku bulan seyahatimiz münasebetiyle gerek İmparator ve gerek Hindenburg ve Ludendorff'la olan muhaverelerle teyit etmiştir. Bir reculi devlet kendi insani hislerine tabi olarak mesaili devleti halledemez. O selahiyete malik değildir. Memleket kimsenin malikanesi değildir. Yalnız biz Türkler memleket ve milletin idaresini elimize aldığımız zaman kendi umur-u zatiyemizdeki ülü-i cenab-ı umur ve mesaili devletin ecaniple hallinde düstur ittihaz ediyor bir çocuk gibi aldanıyoruz. Cemal Paşa'nın biraderi Kemal Bey. Ben Cemal Paşa'nın biraderi olduğunu biliyordum. Genç bir mülazim kordonuna yanımıza geldi. Bu zabiti dün gece de görmüştüm. Kendisini şimdiye kadar nasıl tanıyamamış olduğumu sordum. 1323'te Selanik'te olduğunu söyledi. Ben de tam bu tarihte Şam'dan Selanik'e gelmiş ve Cemal Paşa ile Mahiyet-i Müşiri Erkan-ı Harbiyesi'nin küçük odasında Fethi Bey de dahil olduğu halde arkadaşlık etmiştim. Cemal Paşa binbaşı, ben ve Fethi Bey kulağısıydık. Bunları hikayeye ve ilave ettim. Cemal Paşa o zaman büronun kahramanı, bize çömez diyorlardı. Hakikatte ben çömez değildim. Mektepten çıktıktan sonra 2 sene kıtaatta staj yapmış ve birkaç ay Şam'da Erkan-ı Harbiye dairesinde büroda çalışmış idim. Fakat her yerin eskisi yeni gelene acemi, çömez nazarıyla bakar, ben de isyan etmeksizin sobanın arkasında köşeye sıkışmış masanın üstünde her gün yığın yığın bulduğum paparazzi çala kalem çıkarmaya çalışmakla çömezlik çilesini dolduruyordum. Fakat isyan uzak değildi. Bir gün Cemal Paşa, bu esnada Madam Cemal Paşa geldi. Mukaleme başka vadiye döndü. Bir taraftan musiki sedası da fazla söze mahal bırakmıyordu. Yemek zamanı geldi. Hanımefendi beni sofrasına davet etti. Bir masa hazırlattığımı söyledim. Ne ehemmiyeti var dediler, madem yalnızsınız. Beraber tamamdan sonra salonda bir müddet daha görüşüldükten sonra müsaade talep ettim. Hafif yağmur yağıyordu. Saat 10.30'da eve geldim. Saat 11.30'a kadar kitap okuduktan sonra yattım. Okumaya devam ettiğim kitap hep revoltedir, çabuk bitmiyor. Yatmadan evvel Telsequen suyundan bir kadeh içtim. Bu suyu şişe içinde kapıcı getirmişti. Birdenbire uyuyamadım. Sağa sola çok döndüm. Zihnim meşgul idi. Bugün sabahleyin uyandığım zaman uyuyup uyuyamadığımın farkında değilim. Herhalde bir dalgınlık geçirdim. 3 Temmuz Çarşamba. Saat 6'da kalkmayı düşünürken saat 7'de kalktım. Şevki beni kaldıracaktı. Halbuki ben onu kaldırdım. Hiddetlendim. Şevki'ye çıkışmaya başladım. Şevki tıraş ediyordu. Mamurluktan benim çıkışmamdan büsbütün şaşırdı. Usturayı sol bıyığımın yanında yanağıma bastırdı. Kan başladı, dindirmek mümkün değil. Asabiyetim arttıkça arttı. Çabuk gideyim derken şimdi kanı dindirememek yüzünden tamamen gecikiyordum. Nihayet şap, pudra, kolonya kan durur gibi oldu. Acele acele Şevki ile beraber Marksburn'a gittim. Şevki kadehi dolu olarak alacağı yerde boş olarak bırakmak istiyor. Kızlar alay ederek, gülerek gideceği yeri gösteriyor. Orada daima hazır duran polis beni ve Şevki'yi tanımış olduğundan delalet maksadıyla fakat Şevki'nin kolundan tutarak bir çocuk gibi kadehi vermek lazım olan yere götürüyor. Şevki ben görmüyorum diye polise tabi olarak yürüdüğü sırada yan yan benim bulunduğum tarafa bakıyor. Nihayet dolu kadehle geldi, kadehi aldım. Suyu orada yavaş yavaş içtim. Bugün geciktiğim zamanı adeta her şeyde istimal ederek telafi etmek istiyorum. Su bitince boş kadehi Şevki'ye verdim ve Mühlburun'a gidip orada beni beklemesini söyledim. Her gün beraber giderdik. Bugün o kadar asabi bulunuyordum ki Şevki'nin yanında yürümesinden hiddetleniyordum. Yavaş yavaş yürüyerek Mühlburun'a yaklaştım. Şevki yeni bir tekdire mahal bırakmamak için menbaın önünde kalabalığın içinde ayak burunları üzerinde yükselerek beni gözetliyordu. Benim takarrubum üzerine hemen kadehi doldurdu ve tam zamanında elime verdi. O kadehi de bir iki ufak yürüyüş ile içmekteyken bir arkadaşla beraber Celal Bey'e tesadüf ettim. Onlarla bir iki kelime görüşürken Selanik Rüştiyesi askeriyesinde sınıf arkadaşlığı ettiğim Mahmut Efendi namında Selanikli bir efendi gülerek ve uzaktan "O Kemalciğim nasılsınız?" diye gayet laubali bir tavırla yanaştı. Bu efendi neferimi görmüş, kim olduğumu sormak suretiyle benim burada olduğumu anlamış, 2 defa ikametgahıma gelmişti. Bir defasında yoktum, bir defasında kabul etmemiştim. Miralay Emin Bey'e de benden, benimle sınıf arkadaşından bahsetmiş olduğunu mümaileh bana söylemişti. Ben diğer zevata size mani olmayayım dedim. Hadi suyunuza. Ve Mahmut Efendi nasılsın bakalım arkadaş? Teşekkür ederim. Bir iki defa gelmişsin. Yalnız mısın? Nerede oturuyorsun? Mahmut Efendi refikasıyla beraber olduğunu, valide veya kayınvalidesi vesaire aile efradı da bulunduğunu eliyle işaret ederek şu otelde diye ikametgahını da söyledi. Ben bu evi görmüş olmak için sizin ikametgahınızda benim için bir yer bulabilir miyiz dedim. Evet deyince pekala gidelim dedim. Adi bir otel. Dur dedi. Bizim matmazeli çağırayım. Geçkince fakat tatlı yüzlü bir fende Şamlı geldi. Mahmut Efendi bana hitaben Almanca görüş dedi. Ben Almanca görüşemem. Ben de hiç. O halde bilmem. Ben kıza benim Almancamla maksadı anlattım. Tabii zahiri maksat. Çünkü ben evin manzara hariciyesine bakarak hükmümü vermiştim. Bir iki oda gördüm. Kızla beraber görüştük. Yine beraber çıktık. Ekmek meselesini mevzu bahis ettim. Un bulabileceğini söyledi. Onun tanıdığı yerden bir kilo tereyağı sipariş ettik. O da benim ikametgahımı görmek üzere bizim eve gittik. Tabii pek hoşuna gitti. Ona Alaturka bir kahve içirdim. O esnada ben kahvaltımı yaptım. İlk araba tenezzühü. Joseph şapkası elinde salona girdi. Araba hazır dedi. Pencereden baktım, büyük bir Lando. Vakit geçirmemek için bu arabaya bindim. Posthof, Kaiserpark, Freundschaftsaal ve buradan biraz daha ileriye kadar gittim. Manasız üzüntü. Asker elbisemi giydim. Saat 7'de Imperial'e gittim. Daha en üst salonları temizliyorlardı. Pelerinimi gardıroba bıraktım. Otelin bahçesini epeyce dolaştım. Canım sıkılıyordu. 1 Aralık yağmur yağmaya başladı. Tekrar otele girdim. Bu defa salonda oturdum. Henüz kimse yok. Saat 8 oldu. Müzik başladı. Yemek salonuna geçtim. Obert'e hazırladığı yeri sordum. Dün tembih etmiştim. Buyurun Miralay Efendi dedi. Adam zahir halimize bakarak demek ki ancak miralaylık tercih ediyordu. General olduğumu anlatmaya kalkışmak bir mesele. Sesimi çıkarmadım. Bir küçük masaya oturttu. Yemekten sonra bu masanın her vakit akşam yemekleri için bana tahsis olunmasını söyledim. Ve kendimi de tanıtmak için kartımı verdim. Mustafa Kemal Paşa, Armeführer. Herr Obert'in bütün bu tahsilatlı karta rağmen bizi Miralay Efendilikten başka bir şey telakki edemediğini ve paşanın merkum nazarında tahminini tebdil etmediğini, Armeführer'in de medlulünü hiç düşünmediğini zannederim. Çünkü ertesi gün masa üzerine bıraktığım 5 tel levhasının altında kurşun kalemle şu isim yazılıydı. Monşör Kemal Paşa. Yemekten sonra salona geçtim. 4 koltuklu bir masa önünde oturdum. Çok kalabalık vardı. Otelin 3 salonda açıldığı halde garsonlar şuradan buradan buldukları masaları, sandalyeleri getirerek otelin misafirleri için hazırlıyorlardı. Ben bu dar vaziyette tek başıma 4 koltuğu atıl bırakıyordum. Otel misafiri olmadığım halde buna hakkım var mıydı? Biri gelip bana, efendi sizin burada oturma hakkınız yoktur, oturmak hakkına haiz olanlar ayakta kalıyorlar desene cevap verebilirdim. Hemen kalkıp gitmek ve bir daha bu otele gelmemek hatırıma geldi. Fakat Madame Cemal Paşa ve rüfakası ve Emin Bey'le hiç olmazsa vedalaşmak istiyordum. Bir de yarın akşam içinde bir masa emretmiştim. Hatta Doktor Vermeer'i davet etmiştim. Hülasa bir sıkıntı, bir üzüntü, bir garabet bütün benliğimi istila etmişti. Bir noktayı halletsem sanki müsterih olacaktım. Burada yemek yemeye, oturmaya hakkım var mı? Bu müşkülümü ertesi gün Doktor Vermeer'den hallettim. Evet, bu otelin lokanta ve salonu umuma kuşadedir. Otele nazil olanlara mahsus olduğu şimdiye kadar mevzu bahis olmamıştır. Madame Cemal Paşa ve rıfıkası yemek salonundan gelirken yanımdaki masadan geçtiler, görüştüm. Bizim masanın 4 koltuğundan yalnız altında olanı kalmıştı. Hanımlar için yer yoktu. Hep beraber başka masaya gittik. Hüseyin Cahit Bey ve beraberindeki birisi refikası olacak. İki hanım da aynı masaya geldiler. 11 Türk, geniş bir daire teşkil ettik. Herkesin nazar dikkati bizim üzerimizdeydi. Madame Cemal Paşa hepimize birer dondurma ısmarladı. Biraz sonra ben kısa bir veda ile hemen ayrıldım. Yağmur yağıyordu. Sıkıntılı bir halde eve geldim. Biraz okudum ve yattım. 4 Temmuz 1918 Perşembe. Program mucibince sabah saat 7'de Marx Brun önünde kadehimi içiyorum. Kadehi yarıladıktan sonra yudum yudum hem içiyor ve hem de Mühlbrun'a doğru yürüyorum. Yağmur yağdığı için açık olan şemsiyemle başımı muhafaza ediyor, paltomu ıslanmaktan vikaye edemiyordum. Muşambamı Şevki'ye vermiştim. O da arkamdan geliyordu. Su bitti, hatvelerimi sıklaştırdım. Hızlı hızlı adeta asker yürüyüşüyle yürüyordum. Herkesin durup bana baktığını ve gülmekte olduklarını gördüm. Yürümeye devam etmekle beraber etrafıma geriye bakınıyordum. Bir de ne göreyim? Benim Şevki hemen bir iki adım mesafeyle bana ayak uydurmuş, yere kadar uzanan benim muşambam içinde kendinden geçmiş, kollarını sallayarak beni takip ediyor. Talimhane meydanında acemi efradın yürüyüş talimi esnasında tatbik olunan şekillerden biri. Ben de gülmeye başladım. Ne yapıyorsun? Hiç efendim dedi. Zaten Mühlbrun'a gelmiştik. Bugün banyo günüydü. İhtiyar hamamcı çamuru kaç dereceye hararette hazırlayacağını bilmek istiyordu. Bana sormadan kendisi 30 derece değil mi dedi ve uzaklaştı. Halbuki 28-29 olacaktı. Tahsiye imkan kalmadı. 30 derecelik çamurun içine girdim. 20 dakika sonra hamamcının gelmesi için zile bastım. Gelen yok. Bir daha, bir daha, bir daha. 10 dakika oldu, gelen giden yok. İhtimal dedim, numaralarda bir karışıklık var. Artık tahammülüm de kalmadı. Çamur teknesinin içinde ayağa kalktım. Çamurdan bir adam. Kantar içinde kaldıktan sonra ihtiyar gözüktü. Diğer su teknesi içinde temizlendikten sonra şezlonga uzandım. Dehşetli ter başladı. Saat 11 olmuştu. İhtiyar tekrar göründü. Efendim, zamandır bir madam bekliyor dedi. Madamı bekletmemek için acele terli terli çıktım.